Ayrım 4, Milat, İhsan Kaplan, sayfa 64. Halüsinasyon herhangi bir duyusal alanda canlı bir hayaldir. Murphy Gardner, Personality, 1947. 5 Mayıs 1998 Salı, 22, Roma. Joseph, bu gece Depeche Mode gecesi mi? Barmen, neden? Joseph, neredeyse albümün sonuna geliyoruz da. Barmen, biz burada hep Depeche Mode çalarız. X kişi, Benito, absint yakalım bir tane. Benito barmen, yakalım Rafael, sakallarını kesmişsin, iyi olmuş, yakışmış sana. Joseph, merhaba. Rafael, X kişi, merhaba. Joseph, San Angelo'da yardım ettiğiniz hasta adam desem hatırlar mısınız? Rafael, hey, hatırladım, şimdi nasılsın? Joseph, iyi, yardımların için teşekkür ederim. Benito, absint ve bol buzlu viski. Joseph, adın Rafael anlaşılan. Rafael, hı, seninki? Joseph, Joseph Courier, shot bardağının üstünde yanan kaşıkla neyin nesi? Rafael, şekeri eritiyor. Absinti bilmiyor olamazsın. Denemelisin bence. Joseph, denemeliyim. Benito, hemen geliyor. Genzin yanacak birader. Dikkat et. Rafael, üfleyerek söndür ve çak. Joseph, üf, üf. Rafael, ha ha. Joseph, ne iş yapıyorsun? Rafael, ressamım. Kız arkadaşımla birlikte işlettiğimiz ufak bir galerimiz var. Joseph, Benito birer shot daha hazırlar mısın? Bu seferki benden olacak. Benito, bir dakikaya hazırlıyorum. Rafael, tatil yapmaya mı geldin Roma'ya? Joseph, iş için birkaç gün daha kalıp İsrail'e döneceğim. Genetik uzmanıyım. Rafael, vay, genetik bende her zaman gizem duygusu uyandırmıştır. Şerefe doktor. Joseph, uff. Rafael, of, bu sefer de ben yandım. Joseph, beynim ısınıyor sanki. Benito, nasıldı? Rafael, sizin absintler Hollanda'dan geliyordu değil mi? Benito, Prag'dan. 34 miligram Tujone, orijinal %80, pelin özlü. Tadını çıkarın baylar. Joseph, çok iyi geldi. Son birer shot daha istiyorum. Rafael, Van Gogh'un Hemingway'in içkisidir bu. Wilde der ki, ilk absint bardağından sonra nesneleri olmasını istediğiniz gibi görürsünüz. İkinciden sonra olmadıkları şekilde çıkarlar karşınıza. En sonunda ise asıl halleriyle görürsünüz ki en kötüsü de budur. Bence şu an her şey yeterince güzel. Beni de düşün biraz ahbap. Birazdan Adriana gelecek. O zaman ayık olsam daha iyi olur. Joseph, Adriana kız arkadaşın mı? Rafael işte geldi. Adriana, selam sevgilim, ne haber? Rafael, merhaba tatlım, iyi gidiyor. Sen neler yaptın? Adriana, geçen haftaki serginin aptal sanat yönetmeniyle buluştuk. Siyah duvarlara kafasını takmış durumda. Onun için galerimi boyatamam ya. Rafael, saçlarına röfle mi yaptırdın sen? Çok güzel görünüyorsun. Adriana, ne içtin sen Rafael? Röfleyi bir ay önce yaptırmıştım, hatırladın mı? Rafael, bu arkadaşım Joseph, genetik bilimci bir doktor. Joseph, memnun oldum Katarina. Adriana, ben de memnun oldum. Katarina kim bu arada? Joseph, Katarina mi? Şey, pardon, yani Adriana. Birer shot daha alabilir miyiz? Benito, biraz yavaş ol ahbap. Beyler, üçüncü absintlerini içmek üzere Adriana, benden söylemesi. Rafael, şimdi de ispiyonculuğa mı başladın Benito? Benito, bakın baylar, birer absint daha hazırlıyorum ve sonra sizi kaderinizle baş başa bırakacağım. Benden bu kadar. Adriana, inanamıyorum Rafael. Bu akşam çalışacağımızı sanıyordum. Bir haftadır erteliyorsun. Rafael, çalışırız tatlım. Gözümde Saint Angelo'daki melekler canlanmaya başladı bile. Adriana, şimdiden melekleri görüyorsun. Benito, iki shot absint ve gin menta, tadını çıkarın. Saçına röfle mi yaptırdın sen Adriana? Adriana, Benito, bir ay oldu saçlarımı yaptıralı. Joseph, saçların çok güzel Katarina. Dalga dalga hareket ediyorlar sanki. Rafael, dostum, sana bir şey diyeceğim. Hıh! Rafael, söyle doktor. Joseph, söylemem gerekiyor mu? Bilemiyorum. Adriana, siz ikiniz neden söz ediyorsunuz? Joseph, bilmiyorum ki. Sanırım meleklerden bahsediyorduk. Neden bu kadar uzaklarlar ki? Rafael, senden önce melekler nasıl görünüyordur, Doc? Joseph, karşımızdaki ayna konkav mı? Yüzümü olduğundan şişman gösteriyor sanki. Rafael, ağzına değdirmeden iç. Joseph, şerefe tatlım. Adriana, şerefe. Joseph, şerefe. Rafael, aç çiçma gözlerini, doktor. Biraz dinlendir kendini. Joseph, Birkaç adım yürüsem midemde kasılmalar var. Acayip bir koku var burnumda. Benito, sizi uyarmıştım beyler. Joseph, hemen dönerim. Rafael, bekle dostum. Ben de seninle geliyorum galiba. Araf. Joseph elini bar tezgahına yaslayıp kendini geriye itti. Yüksek tabureyi iki bacağının arasından kurtarıp sendeleyerek iki adım attı. Tam karşısında duran Benito'nun bal rengi gözleri rengarenk görünüyordu. Ensesine dökülen sarı saçları dalga dalga tavana doğru yükseliyor gibiydi. 1.90 m'e yakın olan boyu gitgide uzuyor, sağa sola doğru bükülmüş vücudu tuhaf bir halde 3 metreyi buluyordu. Ayakta durmakta zorlanıyordu Joseph. Başını çevirip baygın gözlerle bardakilere baktı. Dirseğini arkasındaki platin renkli duvara yaslayıp başını öne eğdi. Yavaşça sağa dönünce duvardaki dart tahtasını fark etti ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gözlerini yaklaştırdı, beyninde sayılar siyah kırmızı yeşil renkler dönmeye başladı. Tam o anda burnunun direğini sızlatan yoğun bir soğan kokusu hissetti. Zemin ayaklarının altında sağa sola kayıyordu. Sörf tahtasının üstünde dengede durmaya çalışır gibi birkaç adım atıp kapının önüne geldi ve orada arkasını döndü. Dar uzun loş sokak barının koridoru sonsuza kadar uzuyordu sanki. Tavandan süzülen ışıklar birbirine karışmıştı. Joseph'in ağzına sabah yediği krebin ekşimiş tadı geldi. Dudaklarını sağ eliyle kapatıp başını önüne eğdi. Rafael açık yakalı fıstık yeşili gömleğinin kollarını sıvayıp Joseph'in arkasından kalktı. Ve uzun bar tezgahının sonunda oturmuş, ona bakarak içki içen hippi tarzı renkli kıyafetler giymiş çifti selamladı. Yerinde hafifçe sallanarak kapıya kadar olan mesafeyi gözüne kestirmeye çalışıyordu. Sonra döndü, gözlerini kırpıştırarak sevgilisinin boynundaki Yusufçuk kolyesine baktı. Onun bir adım atmasına dahi fırsat vermeyen Adriana, İspanyol kesimi eteğini toparlayıp elini tuttu ve kendine çekti. Kumral saçları buklelerle boynuna dökülüyordu. İrileşmiş koyu yeşil gözlerinden Rafael'e kızgın olduğu anlaşılıyordu. ''Hadi koca sersem'' dedi, ''ayakta duracak halin yok.'' Joseph metal kaplamalı kapıyı omzuyla iterek açmaya çalışırken bir yandan da elleriyle ağzını tutuyordu. Saç dipleri kor gibi yanmaya başlamıştı. Ela rengi gözlerinin içi kıpkırmızıydı. Beyni gitgide ısınıyordu sanki. Rafael kapıyı kendine doğru çekerek açtı ve dışarıya çıktı. Bir yandan da kalın sesiyle Depeche Mode şarkısına eşlik ediyordu. Words are trivial. Kelimeler saçmadır. Pleasures remain. Zevkler kalıcı. So does the pain. Acı da öyle. Words are meaningless. Kelimeler anlamsızdır. And forgettable. Ve unutulabilirler. Enjoy the silence. Sessizliğin tadını çıkar. Joseph de onun peşi sıra çıktı ve bir sokak lambasının yanına gelip durdu. Direği sıkıca tutarak başını yukarı kaldırdı, gökyüzüne baktı. Birkaç metre ileride park etmiş bir Cadillac'tan yüksek sesli müzik geliyordu. Joseph, Simon ve Garfunkel'ın şarkısına eşlik etmeye başladı. Hello darkness my old friend. Merhaba karanlık eski dostum. I've come to talk with you again. Seninle konuşmaya geldim yeniden. Because a vision softly creeping. Çünkü bir düş usulca sızıp. Left its seeds while I was sleeping. Tohumlarını bıraktı ben uyurken. And the visions that was planted in my brain. Ve zihnime ekilmiş hayalde. Still remains. Hala durur. Within the sound of silence. Sessizliğin sesinin içinde. Adriana, sessizliği korusanız beyler diye omurdandı. Joseph kendinden geçmiş bir halde sağa sola sallanıyordu. Epilepsi nöbeti içtiği absint ile birleşince korkunç bir hal almıştı. Rafael ise aynı kelimeyi sürekli tekrar ediyordu. Sessizlik, sessizlik, sessizlik. Joseph birden silkindi. Aman tanrım, karşımızda bir vadi var. Yolun karşısına bakınca yeşil bir vadiye uzanan büyüleyici güzellikteki patikanın yanılsamasını görmüştü. Ayağını zemini yoklar gibi yola bastı. Ayakkabıları asfaltın içine gömülüyordu sanki. Parmak uçlarında nemli bir ılınma hissetti. Gördüklerimi sen de görebiliyor musun Rafael? Kanatlanıp uçacağım galiba. Senin ne gördüğünü bilemiyorum doktor, ama yoldan uzak dursan iyi edersin. Duvara yaslanıp pantolonunun cebinden sigara paketini çıkardı. Dudaklarının ucuyla bir sigara çekti ve çakmağını bulmak için ceplerini karıştırdı. Adriana onun sol koluna girmiş kıpırdamadan bekliyordu. Şimdi ne yapacağız söyler misin Rafael? Arkadaşının ayakta duracak hali yok. Rafael dişlerinin arasına sıkıştırdı, sigarayı yakıp derin bir nefes çekti. Bilmiyorum, sadece sigaramı içmek istiyorum şu an. Joseph yolun kenarında ellerini havaya kaldırmış şarkı söylüyordu. Kırmızıya dönen trafik lambasına baktı. And the people bowed and prayed ve insanlar baş eğip dua etti. To the neon god they made, yarattıkları neon tanrıya. And the sign flashed out its warning ve işaret uyarısını çaktı. In the words that it was forming, anlamını taşıdığı sözcüklerle. Yol olması gerektiğinden sessizdi. Sokağı doğu yakasından kesen caddeden geçen arabaların dışında hareket yoktu. Hızla yaklaşan bir yarış motorunun sesi sinek mızıltısı gibi duyuluyordu. Joseph gözlerini açmakta zorlanıyor ama içinde tuhaf bir rahatlama hissediyordu. Gördüğü yanılsamanın gerçekliğine inanmaya başlamıştı. Önünde uzanan patikanın ötesindeki yeşil vadiye doğru ilerlemek istedi. Beyaz keten ceketi sertçe esmeye başlayan rüzgarla pelerin gibi dalgalanıyordu. Her nasılsa gitgide bollaşan siyah pantolonunun içinde kaybolur gibiydi. Vücudundan bir şeyler boşalıyordu sanki. Kulağının içine vuran sesi işitti. Karşı kaldırıma geçmek için şuursuzca koşmaya başladığı anda sağında beliren motosiklet belinin altına hızla çarptı. Darbeyle birlikte sağa doğru yatan vücudu yerden bir insan boyu havalanıp 5 metre ileriye uçtu. Şimdi bir kütük gibi asfaltın üstünde kayıyordu. Adriana çığlığı bastı. Tanrım, doktor, biri doktor çağırsın. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan Rafael şok geçiriyordu. Tanrım, yardım et diye mırıldandı. Adriana, yardım et. Joseph. İlk darbenin şokuyla gözleri bir anda karardı. Uyluk kemiğinin parçalanmasıyla gelen korkunç acının benliğine gömüldüğünü hissetti önce. Ayaklarının yerden kesilmesiyle birlikte midesinde süratle aşağıya düşen bir roller coaster'daymış gibi derin bir boşluk oluştu. Sırt üstü çakılmadan önce boynunu koruyamadı. Kafasını yere çarptığı anda dudaklarının arasından fışkıran kan yüzünü boyadı. Kırılan kaburga kemikleri akciğerlerine bıçak gibi battı. Asfaltın üstünde sürüklenirken bir trafonun havaya uçtuğu anda saçtığı ışıklar gibi şimşekler çakıyordu göz bebeklerinin içinde. Sanki birisi hemen dibinde dikilmiş, aşırı şiddette flaş patlatarak saniye saniye resimlerini çekiyordu. Ezilmiş iç organlarının verdiği acı yavaş yavaş tuhaf bir ılımaya dönüştü. Buz gibi olmuş göğsünün çözüldüğünü hissetti. Başını asfalta çarptığı anda kafatasında ince kırıklar oluştu. Beynine dolan yoğun akıntının sesini duyabiliyordu sanki. Suları ılık bir okyanusun yüzeyinde sırt üstü uzanmış gibiydi. İçini kaplayan tuhaf huzuru anlamlandıramıyordu. Hissettiği tek şey huzurla karışık kaygıydı. Boğazı acıyla kavruldu, ona suni teneffüs yapan adamın ilk nefesiyle birlikte ciğerlerini hissetti. Nefes borusuna dayalı bir hortumdan hızla geçen hava içini şişiriyor gibiydi. Ve nihayet gözlerinde yanan mavi ışık koyu bir karanlığa dönüştü. Ciğerlerine batan kaburgalarının verdiği sancı dinmişti artık. Göğsünde yoğun bir baskı hissetti. Kalp masajı yapılırken hissettiği sadece buydu. Yoğun bir baskı ve... Bir yerlere yaklaşırken aslında bir yerden uzaklaştığını fark etti. Zaman akıp gidiyor deriz. Oysa zaman mevcut değildir. Sadece biz hareket ediyoruz. Talmud'dan. 5 Mayıs 1998 Salı. 23.03 Köln. Uzun zaman sonra buluşan eski dostların sohbeti bir noktadan sonra hararetli bir tartışmaya dönüşmüştü. Wilbur o günleri yaşamak vardı dedi. Eskilerin gücü ve şimdiki bilgimizle çalışmak. İstersen senin zaman makinesine atlayıp gidebiliriz dostum diye takıldı ona Gottfried. İri bir şişe birayı alabilecek büyüklükteki bardağı da ağır hareketlerle kaldırıp, boynunu alaycı bir tavırla yana düşürerek gülümsemişti. Karsten bir kahkaha attı. Ah evet, Wilbur ve onun zaman makinesi. İçmeye devam edin beyler. Belki rüyanızda zaman yolculuğu yaparsınız. Wilbur hiç bozulmadan, ben halen umutluyum Karsten dedi. Einstein ışık hızına ulaşan cisimlerin boyut değiştireceğini söylüyordu. O boyutta ne oluyorlar öyleyse? Karsten bardağını masaya sertçe koyup çizgileri bir anda keskinleşen yüzüne Wilbur'a çevirdi. Başka bilim adamlarının fizik konusunda ahkam kesmesine her zaman sinir olurdu. Enerjiye gönderme yaptığını anladık. Bu zaten açık ve net. Hiçbir şey yok olmaz, sadece dönüşür. Aynen öyle dostum. Işık hızına eşdeğer başka bir hız söyle bana, Meinrad.
Nasıl yani?
Eşdeğer bir hız diyorum. Düşünce hızı olabilir mi mesela? Karsten başını iki yana salladı. Yine soyutlaştırıyorsun kavramı Wilbur. Enerjiyi parmağınla işaret ederek göster bana. Somutlama budur. Yapabilir misin bunu? Sonuç olarak ışık hızıyla yol alabilen bir düşünce gücüne sahibiz. Örneğin şu anda Kaliforniya'da güneşlendiğimi hayal edebiliyorum. Bir an sonrasında hatta aynı salise diliminde 1960'larda olduğumu görebiliyorum. Aynı şekilde Mars'ta da olabilirim. Çok uzak, başka bir gezegende de. Hayallere kapılmışsın sen Wilbur. Gottfried, bırak devam etsin diye atılarak Karsten'in sözünü kesti. Bence ilgi çekici bir konu bu. Wilbur bakışlarını Karsten'den kaçırarak konuşmaya başladı. Sonuç olarak düşünceyi kontrol altında tutabilirsen ve beyninin çalışma kapasitesini artırabilirsen, bence görsel zeka ile seyahat etmek mümkündür.
Meinrad, astral seyahatten mi bahsediyorsunuz profesör diye sordu.
Adına her ne dersen, bence beyin gücünü arttırabilirsen tarihin içinde aklınla yolculuk yapıp istediğin zaman dilimini görebilirsin. Hipnoz haline ne diyeceksiniz? Kim bilir ne kadar hızlı bir bilinç seyahati var o an. Epifani henüz 1900'lerin başında araştırılmaya başlandı. Şimdi ise başkalarının düşlerine girip onları yönlendiren insanlardan bahsediyorlar. Dipnot, Epifani. Herhangi bir anda var olabilen ani ruhani görünüm. Steinberg 1958. Birinci ayrım, epifaninin bir fenomen, somut, algılanabilir, denenebilir olay veya nesne, sezginin ise bir yeti olduğudur. Kumar 1962. Karsten dudak büktü. Spiritüalistlerin söz ettiği bedensiz yolculuk. Bunların hepsi saçmalık. Kuantum fizikçilerinin Planck, Bohm, Heisenberg, Hawking ve diğerlerinin keşfettiği enerji akışlarından bahsediyorum ben. Kuarklardan örneğin. Dipnot. Kuarklar büyük atom altı parçacıklarının en temel birimleri olarak tanımlanır. Maddenin yapı taşları olan atomlar proton, nötron ve elektronlardan meydana gelir. Proton ve nötronlar da kuark denen temel parçacıklardan oluşur. Kuark kelimesi James Joyce'un Finnegan's Wake adlı eserinden alınmıştır. Kimilerince tılsımlı kabul edilen bu kitapta gizemli sözcüklerden ve 60 dilin karışımından oluşan bir dil kullanılmıştır. Halen anlaşılması en zor olan kitap özelliğini korumaktadır. Gottfried, belki kimi şeyleri yapabiliyor ama sonra hatırlayamıyoruz dedi.
Fizik değil bu konuştuklarımız. Karsten iyiden iyiye öfkelenmeye başlamıştı.
Wilbur ona aldırmadı. Fiziğin babası olarak bildiğimiz Newton maddede sıkışıp kalmış. Karsten, başına düşen o elmayı atom çekirdeklerine kadar biliyoruz artık. Einstein'dan sonra değişti her şey. Şimdilerde madde ötesi bir fizik var tüm dünyada. Karsten bardağını aldı ve Gottfried'a doğru kaldırarak konuştu.
Bugünlerde herkes fiziği tam olarak anlamadan kuantum fiziğine soyunuyor zaten.
Başını geriye doğru çekip beyazlamış kaşlarını hafifçe çattı. Kuantal sıçrayışları düşün Karsten. Wilbur biraz öne eğilip onun gözlerinin içine baktı. Saçma bulduğun konular arasında bir bütünden yansıyan ara bulgular. Kuantum potansiyeli tüm çevre hakkında bilgi içerir. Boşluğu örümcek ağı gibi saran sistemin bütün parçacıklar arasında kuvvetli, doğrudan ve yerel olmayan bir bağlantı kurar. Dalganın yoğunluğuna değil sadece formuna bağlıdır ki bu da onun etkisini ani ve mesafeden bağımsız kılar. Gottfried araya girdi. David Bohm saklı düzen teorisinde boşlukla etkileşebilen parçacıklar hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı hareket edemeyeceği kuralını yıkarcasına birbirleriyle ve evrenin neresinde olurlarsa olsunlar anında iletişim kurma becerisine sahiptir diyor.
Evrenin temelinde her an her şeyi kaydeden ve her şeyin her şeyle anında iletişimde olmasını sağlayan bir altyapının var olduğuna inanıyor. Carson başını sallayıp onaylarken kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Boğum kuramında atom altı parçacıkların aralarındaki mesafe ne olursa olsun birbirleriyle yerel olmadan iletişim haline geçmelerini, aralarındaki iletişim olgusuna değil, parçacıkların birbirinden ayrı görünmesinin bir illüzyon olduğu gerçeğine bağlıyor. Yani görünür düzeni, kendisinin olası her özelliğini potansiyel olarak içinde barındıran saklı düzenin özel bir biçimi olarak kabul ediyor. Wilbur, ben bu noktada kuantum potansiyeli ve bilincimiz arasında yakın ilişki olduğunu anlatmaya çalışıyorum zaten, dedi. Biz ve aynadaki aksimiz gibi. Şu an var olan şeyler aslında bizim var olmamızla ilgili. Yani biz varsak varlar, oysa biz olmasak sadece varsayımdan ibaret olacaklardı. Onları algılayacak bir bilinç olmayacaktı. Bir bardağını iki eliyle kavrayıp tepesine dikti ve derin bir nefes aldıktan sonra devam etti. Radyo, televizyon ve cep telefonlarımız farklı frekanslardaki elektromanyetik dalgaları almak ve iletmek yoluyla çalışıyor. İnsan beyni de bir frekans analizcisi gibi işler. Beynimiz sıfır noktası alanından gelen sınırsız bilgiyi sınırlayarak alan bir mekanizmayla donatılmış. Aksi halde hiçbirimiz gelen bilgilerin debisine dayanamazdık. Dipnot: hiçbir atom altı parçacığın hareketi tamamen durmaz. Parçacıklar bu hareketlerini sürekli olarak etkileştikleri bir enerji denizine borçludur. Bu alana sıfır noktası alanı denir. Yeni nesil bilim adamları sıfır alanında bulunan boşluk enerjisini kullanmayı başarabilirse, dünya kendini saran sonsuz bir enerji kaynağına sahip olacaktır. Meinrad söylenenleri büyük bir dikkatle dinlemişti. Profesör Wilbur onaylayan bir tavırla, evren asla kaybolmayan bilgiyle dolu dev bir enformasyon şebekesi gibidir, dedi. Wilbur hararetle başını salladı. Bir insan beyninin diğeriyle senkronize olabildiği gerçeği aslında birbirimize nedenle bağlı olduğumuzun en büyük göstergesidir. Frekansına giremediğimiz hiçbir dalgayı algılayamıyoruz. Düşünce gücü de elektromanyetik dalga boyuna sahip değil mi? Önemli olan frekans anahtarını bulmak, gerisi çocuk oyuncağı. Carsten dikkatle dinler gibi görünüyor ama anlatılanları pek de umursamıyordu. Biraz alaycı, sempatik bir tavırla söze girdi. Anahtar senin kalbinde Wilbur, onu iyi sakla, bence başaracaksın. Wilbur imayı aldırmadı. Demokritus M.Ö. 460'ta şöyle demiş. Atomlar ve boşluktan başka hiçbir şey yoktur. Geri kalan her şey görüştür. Bu adamlar binlerce yıl öncesinden tüm bunları nasıl biliyor? Biri bana bunu açıklasın. Carsten gülümsedi. Zamanda yolculuk mu yapmışlar yani profesör? Farkında mısınız bilmiyorum ama tüm bu konuştuklarınızı gerçekliğimiz olarak kabul edecek olursak en sonunda kavrayacağımız tek bir şey kalır geriye. Zamanın aslında var olmadığı, yani siz olmayan bir zamanda yolculuk etmekten söz ediyorsunuz. Gottfried, sonuç olarak bir sistem var ve bizlerin kendisini anlayıp çözmesini bekliyor, dedi. Her birimiz bu yolculukta kaynağa doğru gidiyoruz. Senaryo bulmak üzerine değil, aramak üzerine kurulmuş. Kadehini kaldırıp devam etti. Gerçekliğin tüm tarifleri geçici hipotezlerden ibarettir. Dipnot, Buda'nın bir sözü. Wilbur hafifçe öne eğilip Gottfried'e döndü. Bir gözü seyiriyordu. Artık gitsek mi? Biraz fazla içtik. Yarın erkenden işten olmam gerekiyor. Gottfried, nasıl istersen profesör, dedi. Yaşlı dostunuza güzel bir akşam yaşattınız. Hepiniz var olun. Bira bardağını masaya bırakıp diğerlerine göz gezdirdi. Yanında cep telefonu olan var mı? Asistanımı aramam gerek. İki gündür konuşamıyoruz onunla. Meinrad, elbette, diye atıldı. Benimkini kullanabilirsiniz. Gottfried iç cebinden küçük ajandasını çıkarıp sayfaları karıştırdı. Joseph Courier. İşte burada. Meinrad'dan aldığı telefonun tuşlarını görmek için burnunun üstüne düşen gözlüğünü düzeltti. Kaç bardak içtikleri konusunda hiçbir fikri yoktu. Rakamları bulanık görüyordu. 435 89 00. Telefonu kulağına götürüp dinledi. Çalıyor. Caddeden gelen siren seslerinden ambulansın yaklaştığı anlaşılıyordu. İçkinin ve henüz yaşanan olayın sersemliği içinde olan Rafael, yavaş hareketlerle birkaç adım atmıştı ki kaldırıma yakın bir yerde çalan telefonu fark etti. Cihazı hiç düşünmeden alıp cevapladı. Alo. Gottfried onca yıllık asistanının sesini ayırt edemeyecek kadar sarhoştu.
Sen misin Joseph?
Joseph, o bir kaza geçirdi. Ben arkadaşıyım.
Gottfried dehşete düşmüştü.
Kaza mı? Nasıl bir kaza? Siz de kimsiniz?
Ben Rafael. Ambulans gelmek üzere. Kim aramıştı?
Gottfried birkaç saniye ne diyeceğini bilemedi. Rafael'in şaşkın sesine karışan ambulans sirenini duyuyordu.
Aman tanrım, neredesiniz şimdi? Gottfried arıyor der misiniz ona? Konuşabiliyor mu?
Rafael siren sesinden söylenenleri anlatmakta zorlanıyordu.
Sanırım galiba nefes alamıyor şu an. Durumu ciddi. Çiçere sokağındayız. En yakın hastaneye kaldırılacaktır herhalde. Şimdi kapatmam gerek. Ben üzgünüm.
Telefonu kapatıp Joseph'in yanına koşan Rafael, ambulans görevlilerine annesini pazar yerinde kaybetmiş bir çocuğun şaşkınlığıyla baktı. Ne yapacağını bilemiyordu.
Gottfried oturduğu yerde donup kalmıştı. Kapattı telefonu diye mırıldandı.
Tanrım, Joseph kaza geçirmiş. Wilbur, hemen İtalya'ya gitmem gerek.
Kaza mı geçirmiş? Trafik kazası mı?
Gottfried sendeleyerek ayağa kalktı. Yaşadığı heyecan tansiyonunun düşmesine neden olmuştu. Bir elini masaya dayayıp diğeriyle şakağını ovuşturdu. Gri beyaz renkli kıvırcık saçları diken diken olmuştu.
Bilmiyorum, durumu ağırmış. Telefondaki adam öyle dedi. Beni havaalanına götürebilir misin?
Elbette dostum. Meinrad, hemen bir taksi çevir. Havaalanına gidiyoruz.
Gottfried elini kaldırdı. Hepinizin gelmesine gerek yok. İlk bulduğum uçakla gideceğim zaten.
Carsten de yerinden kalkmıştı şimdi. Havaalanına geliyoruz Gottfried. Çıkalım.
Carsten hesabı beklemeden masaya 100 mark bıraktı. Meinrad ise koşup dışarıya çıkmıştı bile. Yoldan geçen ilk taksiyi durdurdu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 83.